Ayrım 20. Sayfa 217. Şahika A.J. Cronin. 3. Bölüm. Kömür ve maden işletme meclisinin binası Embankment gri taş bir yapıydı. Westminster bahçelerinden pek uzak değildi. Şirket binası ticaret meclisi ve maden şubesinin yakınına yapılmıştı. Her iki örgüt de cemiyetin kendilerine özel bir ilgi göstermesi için birbirleriyle çekişiyordu. Andrew, gözlerinde Londra'yı fethetmek üzere olan bir adamın bakışlarıyla 14 Ağustos sabahı cemiyetin merdivenlerini tırmandı. Kendisini çok sağlıklı ve neşeli hissediyordu. Üzerinde resmi üniforma olan memura, "Ben yeni tıp memuru doktorum," dedi. "Evet efendim." Memurun babacan bir hali vardı. Andrew beklediğini anladı ve sevindi. "Herhalde Bay Gill'i görmek istiyorsunuz, Jones. Yeni doktorumuzu Bay Gill'in odasına götürün." Asansör, üniformalı memurların dolaştığı, yeşil çinilerle kaplı koridorlardan ve katlardan geçerek yavaş yavaş yükseldi. Andrew biraz sonra geniş ve aydınlık bir odaya götürüldü. Kendisini karşılamak için Times mecmuasını bırakarak ayağa kalkan Bay Gill'in elini sıktı. "Andrew, buraya gelmekte biraz geciktim, özür dilerim. Fransa'dan da daha dün döndüm, fakat hemen işe başlayabilirim." "Çok iyi." Gill ufak tefek neşeli bir adamdı. Altın çerçeveli bir gözlük takıyordu. Üzerinde kolalı bir gömlek, lacivert elbise ve bayrak biçiminde bir iğnenin tuttuğu lacivert bir kravat vardı. Beğendiğini gösteren bir bakışla Andrew'a baktı. "Lütfen oturun. Çay mı yoksa bir bardak sıcak süt mü içersiniz? Ben çoğunlukla saat 11'de bir bardak süt içerim." "Evet, neredeyse saatte 11 olacak." Andrew biraz rahatlamıştı. "Siz bana işten söz ederken ben de bir bardak çay içebilirim." 5 dakika sonra üniformalı bir adam bir bardak çayla sıcak süt getirdi. "İnşallah beğenirsiniz, Bay Gill. İyice kaynadı." "Teşekkür ederim, Stevens." Stevens dışarı çıktığı zaman Gill gülerek Andrew'a döndü. "Size çok yararlı olacaktır. Kendisi çok lezzetli tereyağlı tost yapar. Burada iyi bir hademe bulmak çok zordur. Çünkü İçişleri Bakanlığı, Maden Şirketi ve Ticaret Meclisi ile temasımız var." Gill gururla öksürdü. "Ben eskiden Bahriye Bakanlığı'nda çalışırdım." Andrew çayını yudumlarken işi hakkında bilgi verilmesini bekledi. Fakat Gill tatlı tatlı İngiltere'nin havalarından, memurların emekli maaşları hakkında hazırlanan projeden, Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısının yararlarından söz ediyordu. Sonra kalkarak Andrew'yu odasına götürdü. Burası da güzel döşenmiş, rahat ve aydınlık bir odaydı. Nehre karşı çok güzel manzarası vardı. Gill sakin bir şekilde konuştu. "Sizin için bu odayı seçtim. Biraz hazırlık yapmak zorunda kaldık. Bakın, şurada kış için bir şömine var. İnşallah beğenirsiniz." "Tabii, fevkalade. Fakat şimdi sizi sekreteriniz Bayan Mason'la tanıştıracağım." Gill kapıyı vurarak sonuna kadar açtı. Bayan Mason yaşlıca, temiz ve tertipli bir kızdı. Küçük bir masada oturuyordu. Ayağa kalkarak elindeki Times mecmuasını masaya bıraktı. "Günaydın Bayan Mason."
"Günaydın Bay Gill."
"Bayan Mason, bu Doktor Manson."
"Günaydın Doktor Manson."
Bu devamlı selamlaşmalardan Andrew'un hafifçe başı döndü. Fakat kendisini çabucak toparlayarak konuşmaya katıldı. 5 dakika sonra Gill ayrılırken memnun bir şekilde Andrew'a, "Size birkaç dosya göndereceğim," dedi. Biraz sonra Stevens nazik bir halde dosyaları getirdi. İyi tost yapmasına ve süt pişirmesine ilave olarak o binanın en iyi hademesiydi. Her saat başında Andrew'un odasına giriyor,
getirdiği evrakları üzerine gelen yazılı teneke kutuya koyarken, hevesle giden yazılı kutuda götüreceği bir şey var mı diye bakıyordu. Adeta yalvarır gibi bir hali vardı. Eğer giden yazılı kutu boşsa üzülüyor ve bir yarışta yenilmiş gibi odadan çıkıyordu. Andrew dalgın, şaşırmış ve sinirli bir halde Maden Ocakları İşletme Meclisi'nin eski toplantılarına ait anlaşılmaz, ağır ve önemsiz dosyaları düzeltmekle meşguldü. Bayan Mason'dan da yardım istedi fakat o evvelce İçişleri Bakanlığı'nın Konserve Et Araştırma Bürosu'nda çalıştığı için kendisine yardımcı olamadı. Buranın çalışma saatleri sabah 10'dan akşam 4'e kadardı. Kendisine dairenin bir de hokey takımı bulunduğunu söyledi. Kadınların olduğu takımda 11 kişi vardı. Kendisi de bu takımın kaptan yardımcısıydı. Sonra genç adama Times mecmuasını okumak isteyip istemediğini sordu. Bakışlarıyla sanki sakinleşmesini rica etmişti. Fakat Andrew tembel tembel oturamazdı. Tatilden sonra daha da dinçleşmişti. Çalışmak için büyük bir istek duyuyordu. Odada dolaşmaya başladı. Sinirli sinirli römörkörlerin gidip gelişine ve kömür taşıyan uzun mavuna dizisinin köpükler saçarak yüzdüğü hareketli nehre baktı. Sonra Gil'i görmeye gitti. Ne zaman işe başlayacağım? Gil bu beklemediği sertliğin karşısında yerinden sıçradı. Sevgili arkadaşım, beni oldukça korkuttunuz. Zannedersem sizi hiç olmazsa bir ay oyalayacak kadar dosya verdim. Saatine baktı. Hadi gidelim, yemek zamanı geldi. Andrew sert pirzolasını yemeye çalışırken, Gil meclisin gelecek toplantısının Eylül'ün 18'ine kadar yapılamayacağını söyledi. Çünkü Profesör Challis Norveç'te, Dr. Maurice Gatsby İskoçya'da, cemiyetin başkanı Sir William Deaver Almanya'da ve Andrew'un şefi olan Bay Blade ise ailesiyle beraber Frintino'daydı. O akşam Andrew eve düşünceleri karmakarışık bir halde döndü. Eşyaları hala depodaydı. Kendilerine uygun bir ev bulmak için henüz vakitleri vardı. Earl's Court'ta kısa bir süre oturmak için mobilyalı küçük bir kat tutmuşlardı. İnanır mısın Chris? Daha benim için hazır bile değiller. Bütün bir ay süt içip Times mecmuası ve eski dosyaları okumak zorunda kalacağım. Ha bir de ihtiyar kız Mason'ın hokey maçları hakkındaki uzun konuşmalarını dinleyeceğim. Lütfen sevgilim, sıkıcı konuşmalarını yine ihtiyar kızla yap. Biliyor musun, Eberle'den sonra burasını çok sevdim. Bu öğleden sonra Chessie'ye kadar biraz etrafı gezdim. Carly'nin ve Tate galerisinin nerede olduğunu öğrendim. Yapabileceğimiz o kadar güzel şeyler tasarladım ki. Bir peniye vapurla Cuba gidebilirsin. Düşün bir kere, oradaki bahçeler kim bilir ne kadar güzeldir. Gelecek ay Albert Hall'da Chrysler'in konseri var. Sonra anıtı da görmek istiyorum. Çünkü herkesin ona bakıp niçin güldüğünü merak ediyorum. New York Tiyatro Birliği'nin bir oyunu var. Bazı günlerde öğle yemeğinde buluşursak ne güzel olur, değil mi? Genç kadının eli hafifçe titriyordu. Andrew onu ender olarak bu kadar heyecanlı görürdü. Sevgilim, hadi yemeğimizi dışarıda yiyelim. Cadde üzerinde bir Rus lokantası var. Güzel bir yere benziyor. Eğer çok yorgun değilsen sonra da... Kristin onu kapıya götürürken Andrew itiraz etti. Ben de seni bu ailenin hayale kapılmayan tek kişisi sanıyordum. Fakat inan bana Chris, bu yorgun geçen ilk günden sonra sakin bir gece geçirmeliyim. Ertesi sabah masadaki bütün dosyaları okudu ve görüldüğünü göstermek için isminin baş harflerini yazdı. Fakat saat 11'de işi bittiği için yine odada dolaşmaya başladı. Çok geçmeden oda ona bir kafesten farksız görünmeye başladı. Büyük bir kızgınlıkla bulunduğu binayı gezmeye kalktı. Bütün dolaştığı kısımlar içinde ölüler bulunan bir morga benziyordu. Fakat üst kata çıktığı zaman kendisini yarı laboratuvar şeklindeki bir odada buldu. Beyaz kirli ceketli genç bir adam bir zamanlar içinde kükürt bulunan bir sandık üzerinde oturuyordu. Sigarasının nikotini üst dudağını sarartırken o, kederli bir halde tırnaklarını kesiyordu. Andrew, "Merhaba," dedi. Bir anlık bir duraklamadan sonra adam aldırmamış gibi cevap verdi. "Yolunuzu kaybettinizse asansör sağdan 3. kapı." Andrew deney masasına dayanarak cebinden bir sigara çıkarttı. "Burada çay pişiriyor musunuz?" Genç adam ilk kez başını kaldırdı. Lekelerle dolu olan kolları yukarı doğru sıvanmış ceketine karşılık koyu siyah saçları parlatıncaya kadar fırçalanmıştı. İlgiyle cevap verdi. "Yalnız beyaz farelere pişer. Bilhassa çay yaprakları onları çok iyi besliyor." Andrew güldü. Herhalde karşısındaki delikanlı kendisinden 5 yaş kadar gençti. "İsmim Manson," dedi. "Ben de korkmuştum. Demek siz de buraya benim gibi unutulmuş insanlara katılmak için geldiniz." Bir an durdu. "Ben Doktor Hope'um. Eskiden Hope adını taşıdığımı bilirdim ama şimdi artık ismimin aksine tamamen ümitsizim." "Burada ne iş yapıyorsunuz?" "Allah bilir. Bazen oturur düşünürüm. Çoğu zaman boş boş otururum. Arada sırada birkaç parça ayrıştırılmamış maden parçası gönderirler. İnfilakın hangi nedenden olduğunu sorarlar." "Peki siz de söyler misiniz?" Hop kaba bir şekilde cevap verdi. "Hayır, sadece boş veririm." Her ikisi de son samimi itiraflardan sonra rahatladılar ve beraberce yemeğe gittiler. Doktor Hope aklını kaybetmesine engel olan tek işin yemeğe gitmek olduğunu söyledi ve Manson'a başka şeyler de anlattı. Kendisi Birmingham'dan gelerek Cambridge Üniversitesi'nden Backhouse Research bursu kazanmıştı. Bu meclise Profesör Deaver'ın isteği üzerine girmişti. Bütün gün yaptığı tek düze bir uğraştı. Meclise bağlı olduğu ve tembel tembel oturduğu için aklını kaybedeceğine emindi. Bu sözleri zevk duyar gibi söylüyordu. Ülkede yapılan araştırmalar hemen hemen aynı çeşitti. Bir sürü tanınmış ilim adamının bulunduğu bir heyet tarafından kontrol ediliyordu. Bu adamlar kendi özel teorilerine hayrandı ve aralarında yaptıkları kavgalardan hiçbir işin nasıl yürütüleceğini kararlaştırmaya zaman bulamıyorlardı. Hope nerede çalıştıysa orada kendi istediğini değil, istenileni yaptığı için hiçbir yerde 6 aydan fazla kalamamıştı. Andrew'a meclisin ne olduğunu kısaca anlattı. Meclisin başkanı olan Sir William Dewar, 90'lık bir ihtiyar olmasına rağmen hiçbir mevkiden kolay kolay ayrılmazdı. Bu işe de sıkıca sarılmıştı. Hope ihtiyardan pimpon diye söz ediyordu. Pimpon hemen hemen İngiltere'deki bütün ilmi cemiyetlerin başında bulunuyordu. Bunlara ek olarak radyoda çocuklar için ilim adı altında konuşmalar yapıyordu. Profesör Winnie'ye gelince onun da öğrenciler arasındaki lakabı Midilli atıydı. Chalice ise kendisine Rebellious Peter havası vermese pek fena bir insan sayılmazdı. "Gatsby'yi tanıyor musunuz?" "Evet, kendisiyle tanışmıştım." Andrew girdiği imtihanı anlattı. Hope üzgün bir halde sözlerine devam etti. "İşte bizim Morris'imiz böyledir. Kendisi başkalarına zorluk çıkarmaktan çok hoşlanır. Her işe karışır. Bugünlerde kraliyet eczacılık imtihanına girecek. Çok zekidir. Fakat incelemeler yapmaktan hiç hoşlanmaz. Kendisinden başka hiç kimseyi düşünmez." Hope gülmeye başladı. "Robert Abbey Gatsby'den hiç hoşlanmaz. Gatsby Rumstick kulübüne üye olmak istemiş. Orası yemek yenilebilen kibar yerlerden biridir. Her neyse, bir hafta sonra Gatsby Abbey'ye rastlamış. Üyeliğe kabul edildin mi?" diye sormuş. "Hayır, kabul edilmedin," demiş Abbey. Gatsby kızarmış. "Demek ki aleyhimde oy verildi," demiş. Abbey de "Evet, öyle oldu. Hem sen bana baksana, bir tabak havyarı bir arada ömründe gördün mü?" diye cevap vermiş. Hope geriye doğru yaslanarak katılırcasına gülmeye başladı. Biraz sonra ilave etti.
Ebi de bizim cemiyettendir. Çok dürüst bir adamdır. Fakat toplantılara pek ender gelir. Çünkü kendisinin daha başka işleri de vardır. Bu, Andrew ile Hope'un beraber yedikleri birçok öğle yemeğinden ilkiydi. Hope çok şakacı ve biraz da küstah olmasına rağmen gerçekten zeki bir insandı. Saygısız olduğu halde faydalı bir hali vardı. Andrew günün birinde ona ihtiyacı olacağını hissetti. Hope sık sık yapmayı tasarladığı düşük mide enzimlerini ayırma işine bir an önce başlamak istediğini söylüyordu. Gil de arada sırada onlarla beraber yemeğe geliyordu. Hope'un Gil için olan düşünceleri çok orijinaldi. Onu küçük bir yumurtaya benzetiyordu. 30 yıllık resmi hizmeti sırasında küçük bir katiplikten müdürlüğe kadar yükselebilmiş çok merhametli bir insandı. Büroda iyi yağlanmış, kolay işleyen bir makina gibi çalışırdı. Her sabah aynı trenle Sunbury'den gelir, eğer akşamları fazla işi olmazsa aynı akşam treniyle dönerdi. Sunbury'de bahçesinde güller yetiştirdiği evinde karısı ve 3 kızıyla oturuyordu. Giyinişi, taşrada yaşayan insanın giyinişine benzemiyordu. Gil, Yarmouth'un hayranıydı. Tatilini daima, bilhassa kışını beğendiği bu şehirde geçirirdi. Hemen hemen ezbere bildiği bir İncil'i vardı. 15 yıldan beri cemiyetin memuruydu. Aynı zamanda kendini bir hayvanat bahçesinde yetiştirdiği penguenlere vermişti. Bir seferinde Christine de bu yemeklerden birine katılmıştı. Gil nazik bir şekilde masanın başında oturmuştu. Hatta Hope bile fevkalade bir nezaketle hareket etmişti. Andrew'ya gizlice Bayan Manson'la tanıştığından beri deli gömleği giymeye çok az layık bir insan olduğunu söylemişti. Günler böylece geçiyordu. Andrew meclis toplantısının yapılmasını beklerken bir yandan da Christine'le Londra'yı geziyordu. Vapurla Richmond'a bir seferinde Alnwick isimli bir tiyatroya gittiler. Gece yarılarına kadar Hampstead Heath isimli kahvelerinin sihrine kendilerini kaptırıyorlardı. Bazen yürüyüşe çıkıyorlar yahut serpentinde sandalla geziyorlardı. Soho'nun esrarını çözmeye çalışıyorlardı. Daha gezecek çok yerler olmasına rağmen kısa zamanda kendilerini bir Londralı gibi hissetmeye başladılar. Nihayet Eylül'ün 18'inde meclis üyeleri Andrew için tekrar bir araya geldiler. Genç adam Gil ile Hope'un arasında otururken genç doktorun küstah bakışlarını üzerinde hissediyordu. Andrew, üyelerin birer birer meclis odasına girişlerini seyretmeye başladı. Winnie, Dr. Lancelot Dowd, Canterbury, Chalice, Sir Robert Abbey, Gatsby ve sonunda Deaver içeri girdi. Deaver içeri girmeden önce Abbey ve Chalice gelerek Andrew ile konuştular. Abbey sakin fakat Chalice ise hararetli bir şekilde kendisini yeni işinden dolayı kutladılar. Deaver içeri girdiği zaman Gil'e dönerek kendine mahsus yüksek bir ses tonuyla sordu. Yeni tıp memurumuz Dr. Manson nerede, Bay Gil? Andrew ayağa kalktığı zaman Hope'un tarifinden de değişik olan Deaver'a baktı. Pimpon, kısa boylu, beli bükük ve kıllı bir adamdı. Üzerinde eski elbiseler vardı. Yeleği kendisine çok bol geliyordu. Yeşilimsi ceketinin cepleri, kağıtlar, broşürler, bir sürü değişik cemiyetlerin evraklarıyla şişmişti. Dünya kadar parası ve kızlarından birisinin de bir milyonerle evli olmasına karşılık, Deaver'ın tıpkı bakımsız yaşlı bir maymun gibi dolaşmasına hiçbir neden yoktu. 1980'de Queens'te benimle çalışan bir Manson vardı. Genç adamı selamlayacak yerde söze bu şekilde başlamıştı. Hope söze karıştı. Efendim, söylediğiniz kimse budur. İhtiyar onu duymuştu. Nazik bir şekilde gözlüklerinin üzerinden baktı. Doktor Hope, siz onu nereden tanıyacaksınız? Siz daha o zamanlar kundakta bile değildiniz. Kıkırdayarak masanın sonundaki yerine doğru hızlı adımlarla yürüdü.
Arkadaşlarından hiçbirisi kendisini aldırmadı. Bu meclisin adetlerinden biri de her üyenin yanındakine mağrur bir ifadeye bürünüp aldırış etmemesiydi. Fakat Dever buna üzülmüşe benzemiyordu. Cebinden bir tomar kağıt çıkarttı. Sonra masanın üzerindeki sürahiden biraz su içti ve önünde duran tokmağı alarak vurdu. Baylar, baylar, şimdi Bay Gil size raporu okuyacak. Meclisin sekreterliğini yapan Gil, ahenkli bir şekilde geçen toplantının raporunu okumaya başladı. Bu sırada Dever, bu ahenkli okumaya nedense aldırmıyor, önündeki kağıtları karıştırırken Andrew'ya bakıyordu. Hala genç adamı, 1980'de Queens'te çalışmış olan Manson'la bir ilgisi varmış gibi süzüyordu. Sonunda Gil raporu bitirince, ihtiyar adam tokmağı tekrar masanın üzerine vurdu. Baylar, bugün yeni tıp memurumuzu aramızda görmekten dolayı çok sevinçliyiz. Hatırladığıma göre 1904'te bir laboranta ihtiyacımız olmuştu. Bu şahsın patolojistlere yardımcı olmasının gerekli olduğunu söylemiştim. Bildiğiniz gibi bu patolojistleri Backhouse Research'ten yararlanarak buluyoruz. Bu burs dolayısıyla genç arkadaşımız Hope'a saygı gösteriyor. Hatırladığıma göre 1888 ile 1889 yıllarında Sir Robert Abbey söze karıştı. Efendim, eminim ki bütün üyeler silikosis hakkındaki inceleme ve yazılarından dolayı bütün kalpleriyle Dr. Manson'ı tebrik etmekten size katılıyorlar. Eseri gerçekten sabırla hazırlanmış, ilgi çekici bir araştırmadır. Meclisimizin de bildiği gibi bu inceleme endüstriyel yasalar üzerinde çok kuvvetli etkileri olacaktır. Charles Debbie'in sözlerine katıldığını gösterir gibi bağırdı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 226.